Ayrım 13.
10 yaşında mahalledeki memur çocuklarını dövmekten başlayarak 12'sinde anasının üstüne yürümüş, 15'inde dayısına bıçak çekmiş, 16'sından sonra da hiç olmazsa haftada bir karakolu, ayda bir hapishaneyi boylar olmuştu. Babadan kalma bir bağın baharda yaprağını, güzde üzümünü, kışın kökünü satıp rakıya yatırmış, anasının başını soktuğu iki göz evle arkasındaki 1,5 dönüm bahçeyi de aynı yere yollamak için çok uğraşmış. Fakat ihtiyar kadının cenazem çıkmadan bu eve başkası giremez diye müthiş bir inatla direnmesi ve tapuları Osman'ın dayısına verip saklatması yüzünden bu işi becerememişti. İhtiyar kadıncağızın küçücük bahçede yaz kış durmadan uğraşarak yetiştirdiği sebzelerle 5-10 erik, vişne ağacının meyvesi Osman'ın ne boğazına ne üstüne başına yetmediği için delikanlı işi haraççılığa vurmuştu. Nazı geçen, daha doğrusu şehrinden yılan esnafa musallat oluyor, bazen bir pabuççunun, bazen bir serzevatçının yanına kendisini isteyen olmadığı halde çırak gibi girip 5-10 gün çalışıyor, kifal tutup balık yumurtası çıkaran balıkçılara güya yardım ediyor, böylece yerine göre bir çift yemeni yahut birkaç lira para alıyordu. Karadeniz'den bıldırcın akını başladı mı, o da avcılarla beraber gider, yağmurlu günlerde çocukların bile eğilip yerden kuş topladığı bu hava katılırdı. Akşamları herhangi bir meyhaneye dalıp bir ahbap sofrasında kendini içki, yemek ısmarlatır, olmazsa aşçıya borcum olsun der savuştururdu. Birçokları başlarını belaya sokmaktansa onu arada bir yemek yedirmek, pek asılırsa yarım lira borç vermekle yakalarını kurtarmaya bakıyorlardı. Çünkü bir yapıştığı insanı kolay kolay bırakmıyor, en olmayacak yerde suluca laf atarak, şakalar yaparak, azıcık ters muamele görse hemen parlayıp kavga çıkararak karşısındakini iyice bezdiriyordu. Hiçbir düğünden, hiçbir toplantıdan eksik olmaz, kapısını açık bulduğu yere babasının evi gibi girer, 3 kadeh de sıpıtır, ondan sonra ya terbiyesi yahut zavallılığı yüzünden kendisine mukabele edemeyecek birini seçer, balta olurdu. Kasabanın en kaba dayıları bile onunla hır çıkarmaktan çekinirlerdi. Böyle bir çamura uymanın ayıplığı bir tarafa, Osman kavgada alt olacağını anlayınca işi hemen yaygaraya vurur, avaz avaz bağırır, ağlar, 7 mahalleyi başına toplardı. Her yerde, her vesileyle kavga çıkardığı, en küçük nizalarda bile elini bıçağını atıp, yakarım ulan, karnını içerim ulan, beni katil etme ulan diye bağırıp palavralar savurduğu için daha bir kişi bile yaralamadan adı Katil Osman olmuştu. Ama yukarıda söylediğim gibi benim hapishanede gördüğüm mahcup oğlanla bu azılı serseriyi birleştirmek zordu. Halbuki o zaman da yine böyle bir edepsizlikten içeri düşmüştü. Bir akşam üzeri yolda evine giden bir mahallesini çevirmiş, hadi gidelim de bana da kısmara demiş. Öteki işim var deyince öyleyse 2 lira borç ver diye tutturmuş. Adamdan yine yüz bulamayınca bıçağa sarılmış. Etraftan koşup gelenler polise teslim etmişler. Onu sık sık karşısında görmekten bıkan ağır ceza reisi bu sefer Osman'a iyi bir ders vermek istemiş. Gece vakti silahla yol kesmek suçundan onu şöyle 4-5 sene için içeri tıkmaya niyetlenmiş. Ama Osman o taş yürekli koca reisin karşısında da o masum, mahcup haliyle terbiyeli terbiyeli ağlayıp kendini acındırmış olacak ki birkaç ayla yakayı kurtardı ve aldığı cezayı yatmışına saydıkları için hemen çıktı. Yakup Hoca hem buna hayıflanıyor, reis oğlana iyilik etmedi. Osman şu Yusuf makamında 3 senecik yatsaydı aklını başına devşirip çıkardı. Şimdi berber ölürse 15'i yiyecek, tüh diye söyleniyordu. Vakit ikindiye geçmişti. Hoca kollarını sıvayıp abdest almaya hazırlanıyordu. İlerideki hızarcılar biçtikleri ceviz kütüğünün arkasında namaza durmuşlardı. Sur duvarlarının üstünde jandarmalar nöbet değiştiriyorlardı. Limandaki geminin vilt sesleri, denize gidip gelen motorların gürültüsü kafamın uzak yerlerinde uğuldayıp duruyordu. Arka tarafımdaki demir parmaklıkla kapı gıcırdadı. Başımı çevirince hopalı gardiyan Ali Faik ile beraber Katil Osman'ın avluya girdiklerini gördüm. Osman'ın yüzü kağıt gibiydi. Gözleri ufalmış ve kanlanmıştı. Çenesiyle şakaklarındaki seyrek tüyler büyümüş gibiydi. Uzayıp incelmiş hissini veren çehresi, sivri burnu, yarı açık ağzında görünen ufak sarı dişleri ve etrafa şaşkın şaşkın bakan gözleriyle kedinin ağzına düşmüş canlı bir fareye benziyordu. "Geçmiş olsun Osman, gel şöyle otur." diye seslendim. "Ali Faik, gel sen de bir kahve iç." Osman himayesine sığınacak birini bulmuş gibi çabuk adımlarla sokuldu. Yakup Hoca'nın yanına bir iskemle çekip ilişti. Ellerini masanın üstüne koyarak korkak gözlerini yüzüme dikti. İnce parmaklı beyaz elleri titriyordu. "Nasıl oldu Osman?" diye sordum. "Sorma ağabey, bir kazadır oldu işte." Kırık dökük kelimelerle vukuatını anlattı. İşine geldiği gibi değiştirdiğini fark ediyor fakat ses çıkarmıyordum. Sanki koca reisin karşısındaymış da yüreğini yumuşatmak istiyormuş gibi ağlamaklı bir sesle ve başını sağ omuzuna düşürerek vızıldıyordu. Vallahi şaka olsun diye yaptım abi. Bıçağın ucuyla şöyle dokunuverdim. Karnı boşmuş, giri vermiş. Bu sırada Yakup Hoca gardiyan Ali Faik'le konuştu. Onu sorguya çekiyordu. Osman'ınkine pek uymayan hikayesini tamamladıktan sonra gardiyan doğruldu. Kahve fincanındaki son yudumunu dikerek... Sen bu masalları bu sefer koca reisi dinletemezsin. Başka laflar düşün. Hadi bakalım koğuşa gidelim dedi. Osman da kalktı uzaklaşırken yanındakine. Vallahi billahi benim dediğim gibi oldu Ali Faik diye izahat veriyordu. Hemen o akşam birçoklarından dinlediğime göre Osman'ın bu vukuatı da ince çekirdeği doldurmaz bir meseleden çıkmış. Kendisi gibi kopuk bir arkadaşıyla peş kadeh attıktan sonra kahveye gidip 66 oynarlarken berber Hüsamettin yanlarına gelmiş. Oyuncuların kağıtlarına bakarak koz çek 20'yi söyle diye karışmaya başlamış. Osman da ulan o kadar iyi biliyorsan gel de sen oyna 3 kol yapalım demiş. Hüsamettin istememiş oynarsın oynamazsın derken Osman Bursa işi söğüt yaprağını çektiği gibi saplayıvermiş. Anlatanlar Osman da adam vuracak haline gezer. Herhalde sarhoşlukla elinin kararını bilemedi fazla soktu. Bıçak bir karış girmiş diyorlardı. Osman yanında konuşulan bu sözleri ağzını açmadan dinliyor, ürkek gözlerini koğuşta bağdaş kurup oturmuş olan eski mahpusların ayaklarında gezdiriyordu. Bundan sonraki günlerde Osman'ın hali hiç değişmedi. Bahçede çabuk adımlarla volta vuruyor, ikide bir kapıya koşup hastanedeki Hüsamettin'den haber soruyordu. Berber 12 gün yaşadı. Yarası pek ağır olmadığı için belki kurtulabilecekti. Fakat bu küçük vilayet merkezinin iki doktorlu hastanesinde buz makinesi yoktu. Hademelerin saatte bir kuyudan çektikleri suya bastırarak hastanın karnına konan soğuk bezler nedense kâr etmedi. Oğlan bıçağı yedinin 12. günü karın zarı iltihabından gitti. Bu haberi duyduğu zaman Osman'ın benzi büsbütün sarardı. Şaşkın şaşkın etrafındakilerin yüzüne baktı. Hızlı nefesler alarak uzaklaştı. Bir duvar dibine çöktü ve düşünmelere daldı. Ama bugünden sonra Osman birdenbire değişti. Hep sinirli ve heyecanlıydı. O sessiz, ürkek hali kaybolmuş, bana hatta eskiden pek saydığı kabadayılara karşı tavırlarına bir aldırmazlık, bir sertlik gelmişti. Olur olmaz lafa karışıyor, terslenince cevap vermeye kalkışıyordu. Koğuş arkadaşlarıyla yatak yeri yahut tayın bölüştürme meselesinden ufak tefek nizalar çıkarmaya başlamış, görüşme günü kapıya gelen anasıyla para yüzünden gardiyanların araya girmesine sebep olacak kadar büyük bir kavga etmişti. Başına gelen felaketi göz önünde tutunca onun bu hırçınlığını anlamak zor değildi. Kendisiyle oturup dertleşen, halini soran yoktu. Çocukluğundan beri elinden tutanı olmayan delikanlıyı bir gün karşıma alıp dilince konuşmaya başladım. Dışarıdaki hayatından, içki alemlerinden, mahalle kavgalarından, denizden ve bıldırcın avından bahsettik. Söz döndü dolaştı, son vukuata dayandı. O zaman ben Osman'ın ruhuna çöken büyük sarsıntıyı biraz hafifletmek için uzun teselli cümleleri sıraladım. Sesimde garip bir tevekkül edasıyla aldırma Osman dedim. Bunlar hep insan başına gelir. Bak şu hapishanede yatan 700 kişinin en az 500'ünün boynunda can vebali var. Pişman olur, kendini ıslah edersen her şey unutulur. Bunları dinlerken Osman'ın yüzünü kaplayan sıkıntı ifadesi beni şaşırtmadı. Onun buz tutmuş insanlığını ısıtıp yumuşatmak kolay olmayacaktı elbette. Ama benim daha fazla şeyler söylememe meydan vermeden Osman bir yer işaretiyle sözümü kesti. Kimsenin duymasını istemiyormuş gibi ağzını yüzüme yanaştırarak ''Bırak boş konuşmaları abi'' dedi. ''Bu kadar seni hiç yoktan adımız katil diye söylendi. Artık önüne gelen benimle dalga geçiyordu. Gözüm kızıp birinin üstüne yürüsem herifin kılı bile kıpırdamıyor. Senin gibi lafla adam öldürenleri çok gördük'' diyordu. Memleketin bir kabadayısının yüzüne bakacak halim kalmamıştı. Allah rahmet eylesin. Hüsamettin'le görüşülecek bir hesabım yoktu ama bu vukuat bana lazımdı. Osman benim şaşkınlığımı aldırış bile etmeden yerinden kalktı, omzundan ağır bir yükü fırlatıp atmış bir adam gibi hafif adımlarla uzaklaştı. Konuşmanın sonuna doğru usulca yanımıza sokulup bizi dinlemiş olan Yakup Hoca, öğrendiği şeylerden memnun, elini omzuna koydu ve filozofça mırıldandı. Bu dünya böyledir işte. Kimi adam öldürdüğü için katil diye anılır, kimi adı katile çıktı diye adam öldürür. 1945 Böbrek. Ne de eski nüfus memuru Avni Akbulut, elinde yiyecek sepeti, arkasında hammal, Sirkeci'deki Güzel Nevşehir Oteli'nin daracık kapısından girdi. Burayı daha da darlaştırmak ister gibi bir kenara dizilmiş olan mermer masalarda taşra esnafı kılıklı birkaç adam çay içiyorlardı. Avni Akbulut köşedeki cam mekanlı yere sokuldu. Katip nerede diye bitkin, yarı duyulur bir sesle sordu. İçine bir kişinin güç hâle sığabildiği cam mekanda kocaman bir defterin üstüne eğilmiş çıplak kafalı, gözlüklü, orta yaşlı bir adam "Buyurun, hoş geldiniz" diye doğruldu. Avni Akbulut oradaki bir iskemlenin üstüne dermansız bir halde oturmuş, alnından boncuk boncuk dökülen terleri siliyordu. Kilitleri tutmadığı, kayışları koptuğu için urganla sarılmış olan körüklü bavulu sırtından indirmeye çalışan hamal da tel içindeydi. Katip karşısındakinin bitkin halini fark edince alakalandı. "Geçmiş olsun, rahatsız mısınız?" "Evet, dermanım yok, yolda az değil. İstanbul'un sıcağı da yamanmış ha." Katip biraz düşündü, önünde hızlı hızlı soluyan adamı süzdü. Sonra, "Size tek yataklı oda vermeliydi ama hepsi dolu." "Dur bakayım, 12 numarada bir yatak boş. Yanınızda yatacak olan çok ağırbaşlı, Müslüman bir adamdır. Sabah çıktığına geceliğin gelip yattığını bile duymazsınız. Yatak fiyatı da tabii ikramlıdır." Hasta hasta 2 gün yolculuktan sonra şöyle bir uzanıp dinlenmekten başka düşünmeyen adam, "Neresi olursa olsun, sen bana odayı göster," dedi. Hamalla hesabı kestikten, nüfus kağıdını teslim ettikten sonra katibin arkasından merdivenleri çıkmaya başladı. Bereket oda 1. kattaydı. Siyah eteklikli, topukları yırtık siyah çoraplı, zibidik terlikli şişman bir kadın yerleri siliyordu. Katibin emri üzerine ellerini üstünde kurulayarak 12 numaranın kapısını açtı, yorganın ucunu kaldırıp bakarak "Daha temiz, buyurun," dedi. Arkadan bavulu getiren bir garson üstü mermerli komodinden sürahiyi alarak suyunu değiştirdi. Sonra her üçü "Hoş geldiniz, istirahat buyurun," diyerek çekildiler. Kendini elbisesiyle yatağın üstüne atan Avni Akbulut hemen uyudu. Bir takım tıkırtılarla uyandığı zaman ilk gözüne çarpan şey tavanda sönük bir ışıkla yanan sinek pisliği içindeki elektrik lambasıydı. Desene akşam olmuş diye düşünerek başını yana çevirdi. 50 yaşlarında, kısa değirmi sakallı, kıyafetine bakılırsa Anadolu'lu bir adamın pabuçlarını çıkarıp sonnesi gıcır gıcır eden karyolaya yerleştiğini gördü. Kendisi de biraz doğruldu. Onun uyandığını fark eden karşı yataktaki sakalını sıvazlayarak "Safa geldiniz, yabancısınız herhalde," diye sordu. "Safa bulduk, niye deliyim?" "Demeyin, ben de Borluyum." "Çok güzel, kimlerdensiniz?" Hemen ahbap oluverdiler. Değirmi sakallı sık sık Niğde'ye gidip geldiğini, orada birçok bildikleri olduğunu söyledi. Hatta kızını Niğde'li birine verdiğini anlatırken, "Nikah için nüfus kağıtları çıkarttığımda sizi görmüş olacağım. Bana hiç yabancı değilsiniz," diye tanıdık bile çıktı. Ayak esnaflığı yapar, memleketten elma kurusu, fasulye, nohut getirir, buradan oraya da kıl çuval, kösele, mıh, nalça gönderilmiş. Elhamdülillah işi fena değilmiş ama geçenlerde memleketten birkaç yüzüne hasta olup İstanbul'a gelmişler. Onları doktor doktor gezdirmekten işleri yüzüstü kalmış. Eloğlu birbirinin elinden ekmeğini almak için kurt gibi bekliyormuş. Doktorun da iyisini, helal süt emmişini buluncaya kadar hayli dolaşmışlar. Hayli masarife girmişler. Maazallah insan bir soysuzun eline düşerse malına mı canına mı yanacağını bilemezmiş. Lakırda hastalık ve doktor meselesine dökülünce Avni Akbulut'un da dili açıldı. O da İstanbul'a derdine derman aramaya gelmişti. 3 seneden beri çektiği böbrek sancısından kurtulmak için almadığı ilaç kalmamış, 1 yıl önce Kayseri Hastanesi'ne varmış, röntgen yaptırmış, doktor böbrekteki taşı çıkarmadan olmaz, çok büyümüş, ilaçla düşecek gibi değil demiş. Avni de çoluk çocuğuyla helalleşip bıçağın altına yatmış. 5-6 ay rahat etmiş ama hastalık bu sefer öteki böbrekte tepmiş. Yeniden röntgen yaptırınca sağ böbrekte hem de 2 taş birden görmüşler. Artık Kayseri doktorlarına inanamaz olmuş, İstanbul'a gelmiş. Bakalım şunların hocaları ne biçimmiş? Kayseri'nin operatörü kötü değil ama işini sıkı tutsa öbür böbrekte yeniden tepmezdi. Demek hastalığın kökünü bulup çıkaramamış. Perhiz et diye tutturdu. Yemeden içmeden vazgeçecek olduktan sonra karnımı değiştirir miyim? Ağzına et koymayacaksın dedi. Et girmeyen yemekte tat olur mu? Uzatmayalım. Bizim hükümet doktoru buradaki hocasına mektup verdi. Git kendini göster. Lüzumsa o seni ameliyat eder, hastalığı kökünden alır dedi. Biz de evimizin nafakasını kestik, buraya geldik. Ne yaparsın? Can her şeyden üstün. Bu gideceğim doktor da profesörmüş. Deminden beri karşısındakinin sözlerini bilirim bundan hepsini demek isteyen bir gülümsemeyle dinleyen değirmi sakallı profesör kelimesini duyunca adeta hiddetlenmiş gibi kaşlarını çattı. Adı neymiş o profesörün diye sertçe sordu. Dilin yurdunun sahibi Osman Bey. Öteki korkunç bir şey görüyormuş gibi gözleri büyümüş yerinden fırladı. Tatlı canına acıman yok mu senin diye bağırmaya başladı. Kim verdi sana o kasabın adını? Herhalde ortak olmalılar. Yanımda adını anma, içim fena oluyor. Daha 1,5 ay önce aslanlar gibi kardeşimi öldürdü. Bıçağının altına yatanın sağ kalktığı görülmüş mü? Üstelik de soyguncunun başta gideni. 1000 liranın yüzünü görmeden kan çıbanı bile değişmiyor. Avni onun sözünü kesecek oldu. Bizde o kadar para ne gezer? Devletin hastanesine gideceğim. Bu profesörün asıl vazifesi oradaymış. Öteki cahil, tecrübesiz bir çocuğu düşüncesizce atacağı adımdan alıkoymak isteyen şefkatli bir baba gibi biraz üzüntülü, biraz hükmedici bir tavırla Avni'nin yanına sokuldu. Daha beter ya dedi. Adamın iflahı işte o hastane dediğin yerde kesilir. Belli senin bu doktor milletinden haberin yok. Aslan kardeşim, orada hastaya bakmazlar. Acemi doktorlara ders gösterirler. Ellerine bir düştün mü yakını kurtarabilirsen aşk olsun. Kesip biçecek insan lazım onlara. Adamın karnını bir yardılar mı yandı fukara gayrı. Hasta olan yerini de deşerler, hasta olmayan yerini de. Oranın usulü öyle. Yeni yetişen doktorlar bakacaklar, afat olan yer ile sağlam yeri ayırt etmesini öğrenecekler. O profesör dediğin hastaya elini bile değmez. Başına kum gibi üşüşen parmak kadar olanlara, kızlara kes şurayı, kes burayı der, o zibidiler de çalarlar bıçağı. Allah yardımcın olsun. Dedim ya, sana o mektubu veren doktor dostun değilmiş. Hadi, diyelim o el oğlu. Senin de kendi canına acıman da yok mu? Avni Akbulut dili tutulmuş gibi karşısındakinin yüzüne baktı kaldı. Birkaç kere yutkundu. Fakat müthiş bir korku, gurbet ellerde çoluğun çocuğun bıçağıyla doğranmak korkusu, bütün vücudunu bir ter ve titreme halinde sarmıştı. Boğazından ses çıkmıyordu. Değirmi sakallı yatak komşusu elini yavaşça omuzuna koyarak, üzülme canım dedi. Ama üzülme demek de boş laf. Can pazarı bu. Velakin her şeyin çaresi bulunur. Doktorun da helal süt emmişi vardır elbette. Dedim ya, çok gezdik dolaştık. Çok masraf ettik ama şu doktorların iyisini kötüsünü bilir olduk. Bir parça kendini toparlamaya çalışan Avni acele bir yardım bekler gibi iki elini birden uzatarak, kurbanın olayım. Bildiğin bir inisiyatifli doktor var mı? Hani şu böbrek işinden de anlayan bir doktor. Öteki merhametli bir gülümsemeyle başını sallayarak cevap verdi. Üzülme dedim ya, Müslümanın Müslümana yardım etmek borcu. Bu hasta halinde İstanbul gibi yere derman aramaya gelmişsin. Seni yüzüstü bırakmak hemşeriliğe sığar mı? Bak dinle beni. Şu koskoca şehirde bir tane esaslı doktor gördüm. O da sağlık yurdunun sahibi İrfan Bey. Bıçağının dokunduğu yerde illet kalmıyor. Eli pek hafif. Dört yerinden karnını deştiği adamlar bir hafta sonra Haydarpaşa'ya trene yürüye yürüye gidiyorlar. Hele böbrek, ciğer, yürek ameliyatında Avrupa'da bile üstüne yok diyorlar. Bir muayenehanesi var. İçindeki aletleri İstanbul'un bir hastanesinde göremezsin. Almanya'dan hususi gelmiş. O röntgenler, o aynalar, o canekan içindeki pırıl pırıl gümüş makaslar, bıçaklar, o süt gibi beyaz ameliyat masaları. Canım anlatmakla tükenecek gibi değil ki. Hastanesi deniz kenarında, padişah saraylarının bitişiğinde. Yatağından başını kaldırıp baksan, Selatin camilerinden 7'sini birden görürsün. Limana giren bütün ecnebi vapurları ayağının altında. Dedim ya, tarifi mümkünsüz. Avni Akbulut önce can kulağıyla dinlerken, sonralara doğru mahzun bir tavırla başını sallamaya başlamıştı. Karşısındaki belki de bunu fark ederek susunca, ümitsiz bir sesle mırıldandı. Oraların fiyatı da ona göredir. Böyle lüküs yerler bizim için değil. Sağlık yurdu ile sahibini fazlaca övdüğünü anlayan adam, üst dudağından ön dişleri dökülmüş ağzına doğru uzanan kır bıyıklarını sağa sola sıvazladı. Kül rengi gözlerini bir an küçültüp düşündükten sonra, ''Yok canım'' dedi. ''Sana söyledim ya, helal süt emmiş adam. Ondaki insaniyeti kimse de bulamazsın. Halden anlar. Paran çıkışmazsa derdini ameliyatsız da sağaltır.'' Bir de tatlı konuşmaları var. Hani insanın illetini diliyle çekip alıyor desem hilafsız. Avni şüpheyle başını salladı. Benim derdim öyle tatlı bir dil ile ameliyatsız iyi olacak soyundan değil. Bir böbrekte iki taş bu. Bıçağı yemeden çıkar mı? Öteki güldü. Tabii çıkar. İlaç şeridi verince aşağıdan dökülür gider. Bu doktorda öyle ilaçlar var ki İstanbul'un bir hastanesinde bulamazsın. Almanya'dan hususi gelmiş. Avni hala tereddüt eder gibiydi. Fakat öteki durmadan doktorların vicdansızlığını, bunlar arasında operatör İrfan'ın nasıl birinci olduğunu, Allah doktorları günahkar kullarını cezalandırmaya yollamış ama günahsız kullarını da yüzüstü komamış diyerek anlattı. Tatlı canına acıman yok mu senin diye boyuna tekrarladı. Ertesi gün işini gücünü bırakıp onunla birlikte bu helal süt emmiş adama gitmeye de razı oldu. Gündüzki uykusuna rağmen hala yol yorgunluğunu atamamış ve bu heyecanlı konuşmadan büsbütün harap düşmüş olan hasta, hayırlısı neyse o olsun diyerek yatağına uzandı, sabaha kadar inleyip oflayarak, hatta bazen birdenbire gelen keskin sancıların tesiriyle bağırıp yerinden fırlayarak döndü durdu. Kuşluk vaktine doğru beraberce yola düzülüp operatör İrfan'ın muayenehanesine gittiler. Bu doktorun resmi işi olmadığı için öğleden önceleri de yerinde bulunuyordu. Değirmi sakallı hayır sahibi, yanında kaç param var? Malum ya, yorganına göre ayağını uzat demişler. Paramız belli olunca tedaviyi, ilacı da ona göre tutarız. İşin fantazisine kaçmayız. Avni Akbulut bir taraftan, hastalığın ve tedavinin fantaziyesi nasıl olur acaba diye düşünürken, bir taraftan da cebindeki paranın hesabını yaptı. Öyle göründüğü kadar da meteliksiz değildi. Nüfus memurluğunu bıraktıktan sonra elinde bir bağ, bir de elma bahçesiyle gül gibi geçiniyor. İkisi evli olan büyük oğullarının yardımı ile küçük oğlu Süleyman'ı ve bir tanecik kızı Feride'yi ortaokula gönderiyordu. Hastalığı için mide ve Kayseri'de ettiği masrafların topu 100 lirayı bulmazdı. Ama şimdi İstanbul'a bu derdi kökünden aldırmak için gelirken ihtiyatlı davranmış, yol parasından ayrı cebine 600 liracık koymuştu. Yanındakine, 150 liram var, yol parası ile otel parası da içinde, dedi. Öteki birdenbire olduğu yerde sokağın ortasında durdu. Ciddi mi söylüyorsun, dedi. Bu parayla İstanbul'da yarına pansuman bile yapmazlar. Gittiğimiz doktor ne kadar da gözü tok olsa gene masarifini alacak. Çoluğu çocuğu bu yüzden ekmek yiyor, keseden veremez ya. O röntgen makinesi adamın içini dışını göstermek için ne kadar elektrik yakıyor biliyor musun? Üstelik filmde bulunmuyor. Ben rahmetli kardeşim için ne kadar aradım. Kara borsadan ateş pahasını alacaksın. Vazgeçelim bu işten de sen yol paranı yemeden mideye dön. İşin şakaya gelmeyeceğini anlayan Avni, yok canım dedi. Tanıdık hemşehrilerden 5-10 kuruş daha buluruz. Şu dertten bir kurtulalım da. Doktor onları pek bekletmeden kabul etti. Muayenehanesi sahiden pırıl pırıl aletlerle doluydu. Anne artık alıştığı fakat bir türlü sevemediği o acayip ilaç kokusunu yine duyunca hemen orada bıçak altına yatırmışlar gibi titremeye başladı.